Ayrım 34, Çöküş, Jared Diamond, sayfa 370. Yukarıdan aşağıya doğru alınan önlemlerin çoğu başlangıçta yalnızca negatif önlemlerle, ağaç kesimlerinin azaltılması gibi ve daha sonra giderek artan pozitif önlemlerle de, yani daha da fazla ağaç üretilmesi gibi, ağaçların kesilmesi ve ağaçların üretilmesi arasındaki dengesizliğin düzeltilmesini hedeflemekteydi. Üst yönetimin bütün bu tehlikelerin farkında olduğunun ilk işareti 1666 yılında Meiraki yangınlarından yalnızca 9 yıl sonra Shogun'un erozyonun, derelerin su seviyesinin yükselmesinin ve toprakların ormansız bırakılmasından kaynaklanan sellerin tehlikelerine karşı halkı uyardığı ve insanları fidan dikmeye teşvik ettiği bildiridir. Aynı 10 yıllık dönemden başlayarak Japonya ulus çapında toplumun bütün seviyelerinde ormanlarının kullanımını düzenlemek için girişimlerde bulundu. Ve 1700 yılına gelindiğinde ağaçlı arazi yönetimine ilişkin dikkatle hazırlanmış bir sistem yürürlüğe girmişti. Tarihçi Konrad Todtmann'ın ifadeleriyle bu sistem kimin nerede, ne zaman, nasıl, ne kadar ve ne fiyata ne yapabileceğinin belirlenmesine odaklanmaktaydı. Yani Japonya'da oluşan orman problemine Tokugawa çağı cevabının ilk aşaması kereste üretimini önceki seviyelere geri getirmeyecek negatif önlemler üzerinde durdu. Ancak en azından zaman kazandı ve pozitif önlemler alınana kadar durumun daha kötüye gitmesini engelledi. Ve giderek daha azalan orman ürünleri için Japon toplumu arasında oluşan rekabet için temel kurallar belirledi. Negatif cevaplar ahşap tedariği zincirinde 3 aşamayı hedefledi. Ağaçlı alan yönetimi, ağaçların taşınması ve şehirlerde ağaç tüketimi. İlk aşamada Japonya'nın ormanlarının yaklaşık 1/4'ünü doğrudan kontrol eden Shogun, kendi ormanlarından sorumlu olmak üzere Finans Bakanlığı'nda bir üst düzey hakim atadı. Ve diğer 250 daimyonun neredeyse tamamı kendi toprakları için kendi orman hakimlerini atayarak bu geleneği izledi. Bu hakimler ormanların yeniden canlanmasına izin vermek için ağaç kesimi yapılan arazileri kapattılar. Köylülerin hükümete ait orman arazilerinde kereste kesme ve hayvan avlama haklarını belirleyen lisanslar dağıttı ve ekinin kaldırılması için toprağın temizlenmesi amacıyla ormanların yakılması uygulamasını yasakladı. Shogun ya da daimyo tarafından değil, köyler tarafından yönetilen ormanlarda ise köyün reisi ormanları tüm köylülerin kullanımı için ortak bir mülk olarak yönetti. Diğer köylerin yabancı çiftçilerinin kendi köyünün ormanını kullanmasını yasakladı ve bütün bu kuralları uygulamak için silahlı muhafızlar tuttu. Hem Shogun hem de Daimyo kendilerine ait ormanların çok detaylı envanterlerini çıkartmak için ödeme yaptı. Yöneticilerinin saplantılılığının tek bir örneği olarak Edo'nun 128 kilometre kuzeybatısındaki Karuizawa yakınlarındaki bir ormanın envanteri 1773 yılında 573'ü çatlak veya budaklı ve 3541'i iyi durumda olan 4114 ağaçtan oluşan 2986 mil karelik bir alan ölçümü kaydetmiş. Bu 4114 ağaçtan 78 tane, 66 tanesi iyi durumda, 7.3 ile 11 metre uzunluğunda ve 1.8 ile 2.1 metre çapında gövdeye sahip büyük kozalaklı ağaç. 293 tane 1.2 ile 1.5 metre çapında orta büyüklükte kozalaklı ağaç, 253 tanesi iyi durumda, 255 tane 1.8 ile 5.4 metre yüksekliğinde ve 0.3 ile 0.8 metre çapında gövdeleri iyi durumda küçük kozalaklı ağaç. 1778 yılında ve 1474 küçük kozalaklı ağaç. 1344 tanesi iyi durumda. Daha sonraki yıllarda hasat edilmek üzere belirlenmişti. Bu alanda aynı zamanda 4.5 ile 5.4 metre uzunluğunda ve 9 santim ile 1.2 metre çapında 12 adet orta büyüklükte çizgili sırtlı kozalaklı ağaç vardı ve bunların 104 tanesi iyi durumdaydı. 15 tane 3.6 ile 7.3 metre uzunluğunda ve 20 santim ile 30 santim arası çapa sahip çizgili sırtlı kozalaklı ağaç 1778 yılında ve 320 küçük sırtı çizgili kozalaklı ağaç 241 tanesi iyi durumda sonraki yıllarda hasat edilmek üzere belirlenmişti. 3.6 ile 7.3 metre uzunluğunda ve 9 santim ile 1.5 metre çapında 448 meşe, 412 tanesi iyi durumda ve özellikleri benzer şekilde bir bir sayılmış 1126 adet başka türde ağacı burada saymıyorum bile. Böylesi bir sayım bireysel olarak çiftçilere hiçbir karar verme yetkisi bırakmayacak şekilde oluşturulmuş aşırı bir yukarıdan aşağıya yönetimi temsil etmektedir. Negatif tepkilerin ikinci aşamayı, Şogun ve Daimyo'nun tahta yüklemelerini teftiş etmek ve ağaçlı alan yönetimine ilişkin konulan kurallara gerçekten de uyulduğundan emin olmak için tepelere ve ırmaklara muhafızlar yerleştirmesini içermektedir. Son aşama ise bir ağaç bir kez kesilip devrildikten ve muhafızlar tarafından kontrol edildikten sonra kimin bu ağacı hangi amaçla kullanabileceğini belirleyen bir dizi hükümet kuralından oluşmaktadır. Kıymetli sedir ve meşe ağaçları hükümet kullanımı için ayrılmıştır ve köylülerin kullanım limitinin dışındadır. Bu kurallar uyarınca kendi evinizin inşası için kullanabileceğiniz kerestenin miktarı sosyal statünüze göre değişmektedir. Birkaç köye başkanlık eden bir köy reisi için 30 ken yani 54 metre, böyle bir köy reisinin varisi için 18 ken yani 32 metre, tek bir köyün reisi için 12 ken yani 21.6 metre, yerel bir şef için 8 ken yani 14.4 metre, vergi veren bir köylü için 6 ken 10.8 metre ve sıradan bir köylü veya balıkçı için 4 ken 7.2 metre. Şogun aynı zamanda evlerden daha küçük cisimler için izin verilen ahşap kullanımı için de kurallar oluşturmuştur. Örneğin 1663 yılında yayınlanan bir ferman, Edo'daki tüm doğramacıların selvi veya sugi ağacından küçük bir kutu veya sugi ağacından ev gereçleri üretmesini yasaklamış, ancak selvi ve sugi ağaçlarından büyük kutular yapılmasına izin vermiştir. 1668 yılında ise Şogun, selvi, sugi veya diğer iyi araçların kamu tabelalarında kullanılmasını yasaklamıştır. Ve 38 yıl sonra geniş çamlar, yeni yıl süslemeleri yapmak üzere onaylanmış ağaçlar listesinden çıkartılmıştır. Bütün bu olumsuz sayılabilecek önlemler ahşabın yalnızca Şogun veya Daimyo tarafından yetkilendirilen amaçlar için kullanılmasını sağlayarak Japonya'nın ormancılık krizini çözmeyi hedeflemektedir. Ancak Japonya'nın krizinde büyük rol Şogun ve Daimyo'ların kendileri tarafından kullanılan ahşaplar tarafından oynanmıştı. Bu nedenle krizin tam anlamıyla çözülmesi, toprağın erozyondan korunmasının yanı sıra daha fazla ağaç üretebilmek için pozitif bazı tedbirler alınmasını gerektirmekteydi. Bu önlemler daha 1600'lerde Japonya'nın silvi kültür hakkında detaylı bilimsel bilgilerden oluşturulmuş bir kurum geliştirmesiyle başlamıştır. Hem hükümet hem de özel tüccarlar tarafından istihdam edilen ormancılar bir takım gözlem ve deneylerde bulundular ve bulgularını silvi kültürel dergiler ve el kitaplarında yayınladılar. Bunların ilk örneği Japonya'nın ilk büyük silvi kültürel paktı Miyazaki Antei tarafından 1697'de oluşturulan Nogyo Zensho'dur. Bu metinde tohumların en iyi nasıl toplanacağı, seçilip çıkartılacağı, kurutulacağı, saklanacağı ve hazırlanacağına, bir tohum yatağının temizlenerek, gübrelenerek, öğütülerek ve karıştırılarak nasıl hazırlanacağına, tohumların ekimden önce nasıl suda bırakarak ıslatılacağına, ekilen tohumların üzerlerine saman yayılarak nasıl korunacağına, fidelerin başka yerlere aktarılmasının ve aralarındaki mesafenin ayarlanmasının nasıl yapılacağına, sonraki 4 yıl boyunca başarısız olan fidelerin nasıl değiştirileceğine, oluşan fidanların nasıl seyreltileceğine ve istenen şekilde bir kütük vermesini sağlayacak şekilde büyüyen bir gövdeden dalların nasıl budanacağına ilişkin talimatlar bulabilirsiniz. Böylelikle tohumdan yetiştirilen ağaçlara bir alternatif olarak bazı ağaç türleri yarma veya sürgünler ekilerek büyütülebilir ve diğerleri baltalık diye bilinen teknikle canlı kütükleri veya kökleri sürgün vermek üzere toprakta bırakarak yetiştirilebilir. Japonya, Almanya'dan bağımsız şekilde ağaçların yavaş büyüyen bir ürün olarak görüldüğü orman fidanlığı düşüncesini geliştirdi. Hem hükümetler hem de özel girişimciler ahşaba yönelik talebin yoğun olduğu, özellikle ekonomik olarak tercih edilen şehirlere yakın bölgelerde satın aldıkları ya da kiraladıkları topraklar üzerinde orman fideleri yetiştirmeye başladılar. Bir tarafta orman fidanlıkları pahalı, riskli ve sermaye isteyen bir girişimdir. İşçilerin ağaç dikmelerini sağlamak için önceden ödeme yapmak gibi büyük bir maliyete, daha sonra fidanlığa gerekli bakımı sağlamak için birkaç on yıl boyunca iş gücü maliyetine katlanmak gerekir. Ve bütün bu yatırımın ağaçlar kesilebilecek boyuta gelecek şekilde büyüyene hiçbir geri dönümü yoktur. Bu 10 yıllık dönemler sırasında herhangi bir anda ağaç fidanları bir hastalık veya yangınla kaybedilebilir. Kerestenin nihayetinde ulaşacağı fiyat pazar dalgalanmalarına tabidir ve tohumların ekildiği 10 yıllar öncesinden tahmin edilmesi mümkün değildir. Diğer taraftan orman fidanlığı doğal yollardan yetiştirilmiş ormanların kesilmesiyle karşılaştırıldığında taşıdığı zorlukları telafi edecek birkaç avantaj sağlar. Ormandan çıkan her ne varsa onu kabul etmek zorunda kalmak yerine yalnızca tercih edilen kıymetli ağaç türlerini ekebilirsiniz. Örneğin sonuç olarak düz ve iyi şekillendirilmiş kütükler elde etmek için ağaçlar büyürken kırparak ağaçlarınızın kalitesini ve onlar için alacağınız fiyatı maksimum seviyeye çıkartabilirsiniz. Uzak bir dağın tepesinden kütükleri taşımak zorunda kalmak yerine şehre veya kütükleri yüzdürmeye uygun bir ırmağa yakın, düşük taşıma maliyeti olan uygun bir alan seçebilirsiniz. Ağaçlarınızı eşit uzaklıklarda dikebilirsiniz. Böylelikle er ya da geç kesme aşamasında maliyetlerinizi azaltmış olursunuz. Bazı Japon orman fidancıları özel kullanımları olan tahtalarda uzmanlaşmışlardır ve böylelikle oluşturdukları marka adı için üst seviye fiyatlar talep edebilmektedirler. Örneğin Yoshino fidanlıkları, Saki rakısının konduğu sedir fıçıları yapmak için kullanılan en iyi fıçı tahtalarını üretiyor olmalarıyla ün kazanmıştır. Japonya'da silvi kültürün ortaya çıkması, bütün ülkeye yayılan neredeyse aynı tarzdaki kurumlar ve metotlar sayesinde kolaylaştırılmıştır. O dönemde yüzlerce beylik veya eyalete bölünmüş Avrupa'daki durumun tersine, Tokugawa Japonyası tek bir ülke tarafından muntazam şekilde yönetilmekteydi. Güneybatı Japonya astropikal ve Kuzey Japonya ılımlıyken bütün ülke toprakları ıslak, dik, aşınabilir, volkanik kökenli ve dik ormanlı dağlar ve düz ekin alanlarıyla ayrılmış olması açısından benzer özellikler taşımaktadır. Böylelikle silvi kültür için sağlanan koşullar açısından bir çeşit ekolojik düzen sağlanmıştır. Japonların ormanlara ilişkin elit tabakanın kereste talebinde bulunduğu ve köylülerin gübre, gıda ve yakıt topladığı çoklu kullanımı geleneğinin yerine orman fidanlıklarının birincil amacı kereste imalatı olarak belirlenmiş hale geldi. Diğer kullanımlara ise yalnızca kereste imalatına zarar vermedikleri ölçüde izin verildi. Orman devriyeleri yasal olmayan ağaç kesme aktivitelerine karşı koruma sağladı. Böylelikle orman fidanlıkları 1750 ve 1800 yılları arasında Japonya'da çok yaygınlaştı ve 1800'de Japonya'nın kereste üretiminde uzun süredir yaşadığı düşüş ters döndü. Japonya neden başarılı oldu? 1650 yılında Japonya'yı ziyaret eden dışarıdan bir gözlemci, giderek daha azalan kaynaklar için giderek daha fazla kişinin rekabet etmesiyle Japon toplumunun felakete sürükleyici nitelikteki bir orman tahribatı tarafından tetiklenmiş toplumsal bir çöküşün eşiğinde olduğunu öngörebilirdi. Neden Tokugawa Japonyası yukarıdan aşağıya çözümler geliştirerek ormanlardan arınmışlığı önlemekte başarılı oldu da eski Paskalya Adası sakinleri, Maya ve Anasazi ve modern Ruanda 10. bölüm ve Haiti 11. bölüm bu konuda başarısız oldu? Bu soru 14. bölümde tartışılacak olan daha geniş bir problemin örneğini teşkil etmektedir. İnsanlar grup olarak karar verme konusunda neden ve hangi aşamalarda başarılı veya başarısız olmuştur? Orta veya son dönem Tokugawa Japonyası'nın başarısı için geliştirilebilecek genel yanıtlar, doğaya karşı duyulan sevgi, yaşama duyulan Budist saygı veya Konfüçyüs bakış açısı hızlı bir şekilde bertaraf edilebilir. Japon tavrının karmaşık gerçekliğinin hatasız tanımları olmayan bu basit ifadelere ek olarak bu olgular erken dönem Tokugawa Japonyası'nı Japon kaynaklarını tüketmekten alıkoymadıkları gibi bugünün modern Japonyası'nın günümüzde okyanusun ve diğer ülkelerin kaynaklarını tüketmekten de alıkoymuyorlar. Bunun yerine yanıtın bir bölümü Japonya'nın çevresel avantajlarını içermektedir. Aynı çevresel faktörleri daha önce ikinci bölümde neden Paskalya veya diğer bazı Polinezya ve Malezya adalarının sonları ormandan yoksun kalmakken Tikopya, Tonga ve diğerlerinin böyle olmadığını anlatırken tartışmıştık. İkinci olarak saydığımız adalarda yaşayan kişiler ağaçları kesilen topraklara yeniden ekilen ağaçların hızla büyüdüğü, ekolojik olarak güçlü toprak parçalarında yaşıyor olmalarının avantajlarını yaşıyorlar. Güçlü Polinezya ve Malezya adalarında olduğu gibi Japonya'da da ağaçlar toprağın verimliliğini eski haline getiren yüksek yağış miktarı, yüksek miktarda volkanik kül akıntısı ve Asya tozu ve genç toprakları sayesinde hızla yeniden büyümektedir. Bu sorunun cevabının bir başka parçasının da Japonya'nın sosyal avantajlarıyla ilgisi vardır. Japon toplumunun bazı özellikleri zaten ormanların yok olması krizinden önce de bulunmaktaydı ve krize bir tepki olarak gelişmedi. Bu özellikler Japonya'da otlamaları ve fidanların taze sürgünlerini yemeleri nedeniyle başka bölgelerde birçok alanda ormanların tahrip olmasına sebebiyet veren keçilerin ve koyunların olmamasını. Erken dönem Tokugawa Japonyası'ndaki atların sayısında savaşların son bulması üzerine süvarilik için bu hayvanlara duyulan ihtiyacın ortadan kalkmasıyla oluşan azalmayı ve protein ve gübre kaynağı olarak ormanlar üzerinde oluşturulan baskıyı rahatlatacak bir faktör olarak deniz gıdalarının bol miktarda bulunuyor olmasını kapsamaktadır. Japon toplumu sığırlar ve atlardan çekme hayvanları olarak faydalanmaktaydı. Ancak ormanların yok olmasına ve orman gıdalarının kaybolmasına bir tepki olarak sayılarının azalmasına, bunların yerini bahçıvan beli, çapa ve diğer aletler kullanan insanların almasına izin verildi. Geri kalan açıklamalar hem elit tabakanın hem de Japonya'daki kitlelerin kendi uzun dönemli akıbetlerinin ancak ormanlarının korunmasında olduğunu, diğer insanların çoğundan daha büyük ölçüde görerek kabul etmelerine sebebiyet veren bir takım faktörleri oluşturmaktadır. Elit tabaka olarak Tokugawa şogunları barışı empoze ederek ve kendi topraklarındaki rakip orduları ortadan kaldırarak kendi evlerinde bir isyan veya deniz aşırı ülkelerden gelen bir istila açısından daha küçük bir risk altında olduklarını doğru olarak algılayabilmişlerdir. Kendi Tokugawa ailelerinin Japonya'nın kontrolünde kalmalarını beklediler. Gerçekten de 250 yıl boyunca bu şekilde kaldı. Böylelikle barış, politik istikrar ve kendi geleceklerine yönelik duydukları haklı güven, arkalarından oğullarının gelmesini, hatta kendi sürelerini tamamlamayı başarmayı bile bekleyemeyen Maya kralları veya Haiti ve Ruanda başkanlarının tersine Tokugawa şogunlarını kendi toprakları için yatırım yapmaya ve topraklarının uzun dönemli çıkarlarını planlamaya teşvik etti. Japon toplumu bir bütün olarak etik ve dinsel açıdan Ruanda toplumu ve muhtemelen Maya ve Anasazi toplumlarının istikrarını bozan farklılıkları yaşamadan nispeten homojen bir yapıya sahipti. Hala da öyle. Tokugawa Japonyası'nın izole konumu göz ardı edilebilir dış ticareti ve yabancı genişlemeden vazgeçmiş olması Japonya'nın kendi öz kaynaklarına dayanmak zorunda olduğunu ve diğer ülkelerin kaynaklarını kendisine getirerek sorunlarını çözemeyeceğini son derece açık hale getirdi. Aynı mealde Şogun'un Japonya içinde barışı güçlendirmiş olması, insanların kendi kereste ihtiyaçlarını bir Japon komşularının kerestelerini ellerinden alarak karşılayamayacakları anlamına gelmekteydi. İstikrarlı bir toplumda yabancı fikirlerin girdisi olmaksızın yaşayan Japon elitleri ve köylüleri benzer şekilde geleceğin günümüz gibi olmasını bekliyor ve gelecekteki problemlerinin bugünün kaynaklarıyla çözüleceğini biliyorlardı. Tokugawa'nın hali vakti yerinde köylülerinin genel varsayımı ve daha fakir köylülerinin ümidi topraklarının sonunda kendi varislerinin eline geçeceği yolundaydı. Bu ve diğer bazı nedenlerle Japon ormanlarının gerçek kontrolü ya bu ormanların kullanım haklarını çocuklarına miras bırakacaklarını bekledikleri veya umdukları için veya uzun süreli kiralama veya kontrat düzenlemeleri nedeniyle giderek kendi ormanlarına uzun süreli yatırım yapan kişilerin ellerine geçti. Örneğin ormanların ortak topraklarının büyük bölümü her bir ev halkı için ayrı kiralık parçalara ayrıldı. Böylelikle 14. bölümde tartışılacak olan ortak mülkiyetlere ilişkin trajediler minimize edilmiş oldu. Diğer köy ormanları ağaçların kesilmesinden çok uzun süre önce belirlenen kereste saçış anlaşmalarıyla yönetilmekteydi. Hükümet devlete ait orman arazileri üzerinde nihayetinde elde edilecek keresteyi bir köy veya tüccar arasında daha sonra ormanların yönetilmesini üstlenmesi karşılığında bölecek uzun süreli sözleşmeler için pazarlıklar yapıyordu. Bu sosyal ve politik faktörlerin tamamı kendi ormanlarının istikrarlı bir şekilde yönetilmesini, şogun, daimyo ve köylülerin kendi çıkarı haline gelmesini sağladı. Aynı şekilde Meireki yangınından sonra bu faktörler ormanların kısa sürede haddinden fazla suistimal edilmesinin aptallık olduğunu ortaya koymuş oldu. Yine de tabii ki uzun süreli şansları olan kişiler daima akılcı davranmaz. Genellikle yine de kısa süreli hedefleri tercih ederler ve yine genellikle hem kısa vadede hem de uzun vadede aptalca şeyler yaparlar. Biyografi ve tarihi kimyasal reaksiyonlardan sonsuz anlamda daha karmaşık ve daha az tahmin edilebilir yapan ve bu kitabın çevresel determinizm öğretisini savunmamasını sağlayan neden de budur. Yalnızca pasif tepki vermeyen, krizleri kabullenmeye ve erkenden harekete geçmeye cesareti olan ve yukarıdan aşağıya yönetime ilişkin güçlü anlayışlı kararlar alabilen liderler gerçekten kendi toplumlarında çok büyük farklılıklar oluşturabilirler. Aynı şekilde cesaretli, aşağıdan yukarıya yönetim anlayışını uygulayan vatandaşlar da başarılı olabilirler. Tokugawa şogunları ve benim kendilerini Teller vahşi yaşam sığınağına adamış Montanalı toprak sahibi arkadaşlarım kendi uzun süreli hedeflerinin ve başkalarının çıkarlarının peşinde her iki tür yönetimin de en iyi halini örneklendirmektedirler. Diğer başarılar. Böylelikle genellikle ormanların yok olması ve diğer çevresel problemler nedeniyle çöküş yaşamış toplumlar ve birkaç diğer başarı hikayesinin Orkney, Shetland, Faroes, İzlanda anlatıldığı 7 bölümden sonra bir bölümü Yeni Gine Tepeleri, Tikopya ve Tokugawa Japonya'sının 3 başarı hikayesine ayırmakla başarı hikayelerinin nadir istisnalar olduğunu ima etmiyorum. Son birkaç asır içerisinde Almanya, Danimarka, İsviçre, Fransa ve diğer Batı Avrupa ülkeleri istikrar kazandılar ve sonra kendi ağaçlı alanlarını yukarıdan aşağıya doğru uyguladıkları önlemlerle Japonya'nın yaptığı gibi genişlettiler. Buna benzer olarak yaklaşık 600 yıl önce en büyük ve en sıkı şekilde organize edilmiş yerel Amerikan toplumu mutlak bir idarecinin altındaki 10 milyonlarca tebaasıyla Orta Antların İnka İmparatorluğu toprak erozyonuna son vermek, ürün hasatlarını arttırmak ve ahşap kaynaklarını güvenceye almak amacıyla muazzam yeniden ağaçlandırma ve taraçalandırma uygulamaları yürüttüler. Küçük ölçekli tarım endüstrisi kırsal avlanmaya veya balık tutmaya dayalı ekonomilerde de başarılı aşağıdan yukarıya yönetim örnekleri bol miktarda bulunmaktadır. Dördüncü bölümde kısaca bahsettiğim bir örnek de İnka İmparatorluğundan çok daha küçük yerli Amerikan toplumlarının zor bir ortamda uzun süreli bir ekonomi geliştirme problemine birçok farklı çözüm getirmeye çalıştığı Birleşik Devletler'in güneybatısından gelmektedir. Anasazi, Hohokam ve Mimrelerin çözümleri sonunda bir noktaya geldi. Ancak bir şekilde farklı Pueblo çözümü şimdilerde aynı bölgede 1000 yıldan fazla zamandır çalışmakta. Grönland İskandinavları ortadan kaybolurken Grönland Eskimoları kendi geldikleri tarih olan milattan sonra 1200'den milattan sonra 1721 yılında başlayan Danimarka kolonileşmesi yüzünden ortadan kaybolmalarına dek en az 500 yıldan bu yana kendi kendine yeten avcı toplayıcı ekonomilerini korumuşlardır. Bundan 46 bin yıl önce Avustralya'nın Pleistosen döneminde yaşayan tüm hayvanlarının soyunun tükenmesinden sonra Avustralya'nın esas yerlileri milattan sonra 1788 yılında Avrupalıların gelişine kadar avcı toplayıcı ekonomilerini sürdürdüler. Modern zamanların çok sayıdaki kendi kendini idame ettirebilen küçük ölçekli kırsal toplumları, özellikle İspanya ve Filipinler'de sulama sistemleri oluşturan toplulukları ve çiftlik ekonomisi ve kırsal bölge ekonomisini karıştırarak işleyen İsviçre'nin dağ köyleri üzerinde iyi çalışıldığında, her iki durumda da yüzyıllar boyunca kamu kaynaklarının yönetilmesi hakkında detaylı yerel sözleşmelerle varlıklarını sürdürmüş oldukları ortaya çıkar. Bahsettiğim bu aşağıdan yukarı yönetim vakalarının her birinde kendi topraklarındaki ekonomik aktiviteler üzerindeki bütün imtiyazlı hakları ellerinde bulunduran küçük bir topluluk bulunmaktadır. Düzinelerce ekonomik olarak uzmanlaşmış alt toplumun aynı coğrafi alanı farklı ekonomik aktiviteler üstlenerek paylaşmalarına izin veren bir kast sisteminin işletildiği Hindistan'da ilginç ve daha karmaşık vakalar da bulunmaktadır ya da geleneksel olarak geçmişte bulunmuştur. Kastlar birbirleriyle kapsamlı şekilde ticaret yapar ve genellikle aynı köyde yaşarlar. Ancak kendi işlerinde evlenirler, yani insanlar genellikle kendi kastlarından kişilerle evlenirler. Kastlar balık avlama, çiftçilik, hayvancılık ve avlanma toplama gibi farklı çevresel kaynakları kullanarak ve farklı yaşam tarzlarını sürdürerek birlikte varlıklarını devam ettirir. Daha da ince bir uzmanlık vardır. Örneğin balıkçıların oluşturduğu çoklu kastların farklı türlerde sularda farklı metotlar kullanarak balık avlamaları gibi. Tikopyalıların ve Tokugawa Japonlarının örneklerinde olduğu gibi uzmanlaşmış Hindistan kastlarının üyeleri de varlıklarını koruyabilmek için sınırlandırılmış bir kaynak tabanına dayanmaları gerektiğinin bilincindeydiler. Ancak bu kaynakları kendi çocuklarına da iletebilmeyi umuyorlardı. Bu koşullar belirli bir kastın üyelerinin kendi kaynaklarını istikrarlı bir şekilde kullandıklarından emin olmalarını sağlayan çok detaylı toplumsal normların kabul edilmesini teşvik etmiştir. 9. bölümde anlatılan toplumlar başarılı olurken 2. ve 8. bölümler arasında tartışmak üzere seçilen toplulukların çoğunun neden başarısız oldukları sorusu geriye kalmıştır. Bu sorunun açıklamasının bir bölümü çevresel farklılıklarda yatmaktadır. Bazı çevreler çok daha kırılgandır ve diğerlerinden çok daha zorlu problemler çıkartırlar. 2. bölümde Pasifik Adası ortamlarının az çok daha kırılgan olmasına sebebiyet veren nedenlerin çokluğundan ve kısmen Tikopya toplumu varlığını sürdürülebilirken neden Paskalya ve Mangareva toplumlarının yıkıldıklarını açıklayan çeşitli sebeplerden bahsettik. Buna benzer şekilde bu bölümde anlatılan Yeni Gine tepelerinin ve Tokugawa Japonyası'nın başarı hikayeleri göreceli olarak güçlü ortamları ellerinde bulundurmak gibi iyi bir yazgıyı paylaşan toplumları içermektedir. Ancak bütün sebep Grönland ve ABD'nin güneybatısındaki bir topluluk başarılı olurken aynı çevresel ortamda farklı ekonomi uygulamaları olan bir veya daha fazla toplumun başarısız olduğunu anlatan vakalarda ispatlandığı gibi çevresel farklılıklar değildir. Yani yalnızca ortam değil, ortama uyacak iyi bir ekonomik tercihi yapılması da önemlidir. Bulmacanın geri kalan büyük kısmı özel bir tür ekonomi için bile bir topluluğun bunu tutarlı bir şekilde uygulayıp uygulamadığında yatmaktadır. Ekonominin dayandığı tarım yapılan toprak, otlak, balıkçılık, avcılık veya küçük hayvan ve bitkilerin toplanması gibi kaynakların neler olduğuna bakılmaksızın bazı toplumlar aşırı sömürmeyi önleyecek uygulamalar geliştirirler ve diğer toplumlar bu mücadelede başarısız olurlar. 14. bölümde kaçınılması gereken hataların türleri üzerinde durulacaktır. Ancak ilk olarak sonraki 4 bölümde 2. bölümden bu yana tartıştığımız geçmiş toplumlarla karşılaştırmak için 4 modern toplumu inceleyeceğiz. 34. ayrımın sonu. Sayfa 379.